Ayrım 19, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 220. Dışarıda fiyort ışıldıyor ve parıldıyordu. Harry güneş gözlüğünü taktı ve blöfünün tutmasını kutlamak için bir sigara yaktı. Limanın ucunda oturup çektiği her nefesin tadını çıkardı ve ısrarla içini kemiren hisse dikkatini vermeyi reddederek dünyanın en zengin işçi sınıfının iskeleye bağlı, anlamsızca pahalı oyuncaklarına odaklandı. Sonra izmariti söndürüp fiyorda tükürdü. Listesinde yer alan sıradaki kişiyi ziyaret etmeye artık hazırdı. Harry Radyum Hastanesi'ndeki kadın resepsiyoniste randevusu olduğunu söyledi. Kadın ona bir form verdi. Harry ismini ve telefon numarasını yazdı ama şirket kısmını boş bıraktı. ''Özel ziyaret mi?'' Harry başını iki yana salladı. Bunun iyi resepsiyonistlerin meslek alışkanlığı olduğunu biliyordu. Ortalığı kolaçan eder, gelip giden insanlar ve personel hakkında bilgi toplarlardı. Harry dedektif olduğu zamanlarda bir organizasyondaki herkes hakkında bilgi toplamak istediğinde dosdoğru resepsiyoniste giderdi. Kadın Harry'e koridorun sonundaki odayı gösterdi. Harry oraya giderken kapalı ofis kapılarının ve büyük odaların pencere camlarının önünden geçti. İçinde beyaz önlüklü insanlar bulunan bu odalarda deney tüpleri ve standlarıyla dolu masaların yanı sıra Harry'nin herhangi bir uyuşturucu bağımlısının El Dorado'yu bulmuş kadar sevineceği şeylerin yer aldığını tahmin ettiği asma kilitli çelik dolaplar vardı. Harry koridorun sonunda durdu ve ne olur ne olmaz düşüncesiyle kapıyı çalmadan önce isim levhasını okudu. Stig Neybak. Kapıyı bir kez çalmasının ardından içeriden gür bir ses geldi.
Girin.
Neybak masasının ardında kulağında telefonla ayakta duruyordu ama Harry'e el salladı ve bir koltuğa oturmasını işaret etti. Üç kez evet, iki kez hayır, bir kez de daha neler dedikten sonra camdan bir kahkaha atarak telefonu kapadı ve koltuğa her zamanki gibi yayılıp bacaklarını uzatmış Harry'e parlak gözlerini dikti.
Harry Hall, herhalde beni hatırlamıyorsundur ama ben seni hatırlıyorum.
Öyle çok kişiyi tutukladım ki dedi Harry, yine camdan bir kahkaha.
Opsal'da aynı okulda okumuştuk, ben senden iki sınıf alttaydım.
Küçük çocuklar büyük çocukları hatırlar.
Bu doğru gerçekten ama açıkçası seni okuldan hatırlamıyorum. Televizyona çıkmıştım ve biri bana Opsal'da okuduğunu, Tresco'nun arkadaşı olduğunu söyledi.
Harry özel hayattan bahsetmek istemediğini belli etmek için ayakkabılarının burunlarını inceledi.
Dedektif mi oldun? Şimdi hangi cinayeti soruşturuyorsun?
Gerçeğe olabildiğince yakın bir şey söylemek isteyen Harry, uyuşturucuyla bağlantılı bir ölümü soruşturuyorum diye söze başladı. Gönderdiğim maddeyi inceledin mi?
Evet.
Neybak haziyi tekrar kaldırıp bir numarayı tuşladı ve beklerken kulağının arkasını hararetle kaşıdı.
Martin, buraya gelebilir misin?
Evet, testle ilgili.
Neybak telefonu kapatınca 3 saniye sessizlik oldu. Neybak gülümsedi. Harry onun sessizliği bozmak için konuşma konusu aradığını biliyordu. Bir şey demedi. Neybak öksürdü.
Çakıllı yolun yanındaki sarı evde oturuyordunuz. Ben tepenin zirvesindeki kırmızı evde büyüdüm. Neybak ailesini bilir misin?
Harry evet diye yalan söyledi. Çocukluğunu ne kadar az hatırladığını kendine bir kez daha göstermişti.
O ev hala sizin mi?
Harry bacak bacak üstüne attı. Bu Martin denen kişinin gelmesinden önce kalkıp gidemeyeceğini biliyordu.
Babam birkaç yıl önce öldü. Evin satılması biraz uzun sürdü. Ama
hayaletler...
Pardon?
Satmadan önce hayaletlerin çıkmasına izin vermek önemlidir değil mi? Annem geçen sene öldü ama ev hala boş.
Evli misin? Çocuk var mı?
Harry başını iki yana salladı ve topu sahanın diğer yarısına gönderdi.
Ama görüyorum ki sen evlisin.
Ha?
O yüzük. Harry adamın elini başıyla gösterdi.
Bende de aynısından vardı.
Neybak yüzükle elini kaldırıp gülümsedi.
Artık yok mu? Ayrıldınız mı?
Harry içinden küfretti. İnsanların çene çalması şart mıydı?
Ayrılmak tabii ki ayrılmışlardı. Harry sevdiği insandan ayrı kalmıştı. Sevdiklerinden öksürdü. İşte geldin dedi Neybak.
Harry döndü. Mavi laboratuvar önlüklü iki büklüm biri kapıdan Harry'e kısık gözlerle bakıyordu. Soluk neredeyse kar beyazı, yüksek alnına uzun siyah kâkülü sarkmıştı. Gözleri çukura kaçmıştı. Harry onun gelişini duymamıştı bile.
''Bu Martin Prahn, en iyi bilim insanlarımızdan biridir.'' dedi Naybak.
Harry bu Notre Dame'ın kamburu diye düşündü.
Martin'' dedi Naybak.
''Keman dediğiniz şey eroin değil. Levorfanol'a benzer bir ilaç aslında.'' Harry bu ismi not aldı. ''O nedir?''
Naybak oldukça güçlü bir opioid diye araya girdi. Müthiş bir ağrı kesicidir. Morfinden 6 ila 8 kat etkilidir. Eroinden 3 kat güçlüdür.
Cidden mi?
Cidden dedi Naybak. Etki süresi de morfininkinin 2 katıdır. 8 ila 12 saat. Tam anestezi için sadece 3 gram levorfanol yeterlidir. İğneyle zerk edilirse de bunun yarısı.
Tehlikeli gibi.
Çok da tehlikeli değil aslında. Saf opioidler az miktarda alındığında ölüme yol açmaz. Ölüme yol açan en temel şey bağımlılıktır.
Evet, eroin bağımlıları sinek gibi ölür.
Evet ama iki temel sebepten. Birincisi eroinin başka maddelerle karıştırılması onu iyice zehirli hale getirir. Örneğin eroinle kokainin karıştırılmasıyla.
Hız topu elde edilir dedi Harry.
John Belushi. Huzur içinde yatsın. En sık rastlanan ikinci ölüm sebebi de eroinin solunumu engellemesidir. Aşırı doz solunumun durmasına yol açar. Vücudun toleransı arttıkça daha büyük dozları kaldırabilir. Ama levorfanolun ilginç tarafı şu, solunumu o kadar engellemiyor. Değil mi Martin?
Kambur gözlerini kaldırmadan başıyla onayladı.
Harry Prahn'ı seyrederek dedi, eroinden güçlü, etki süresi daha uzun, aşırı dozdan ölüme yol açma ihtimali de daha düşük. Tam keşlerin hayalini kurduğu türden bir madde desenize.
Kambur bağımlılık diye mırıldandı ve fiyat.
Pardon, Naybak iç geçirerek, hastalarda görüyoruz dedi, bir anda bağımlı oluveriyorlar.
Parmaklarını şıklattı.
Ama kanser hastalarında bu sorun değil. Bir çizelgede belirtilen ağrı kesicileri belirtilen dozlarda veriyoruz. Hedef acıyı geçirmeye çalışmak değil, engellemek. Levorfanol'un üretimi ve ithali de pahalı. Sokaklarda görmememizin sebebi bu olabilir.
Bu levorfanol değil.
Harry ile Naybak dönüp Martin Prahn'a baktılar.
Modifiye edilmiş.
Prahn başını kaldırdı. Harry adamın gözlerinin bir ışık düğmesine basılmışçasına parladığını görür gibi oldu.
Naybak nasıl diye sordu. Bunu öğrenmek zaman alacak ama klor moleküllerinden biri flor molekülüyle değiştirilmiş gibi görünüyor. Üretimi o kadar da pahalı olmayabilir.
Tanrım dedi Naybak. Dreiser boyutunda bir şeyden mi bahsediyoruz?
Prahn neredeyse fark edilmeyecek kadar hafifçe gülümseyerek olabilir dedi.
Naybak ulu tanrım diye bağırarak başının arkasını iki eliyle şevkle kaşıdı. Bir dahinin eserinden bahsediyoruz öyleyse ama belki de tekrarlanamayacak bir şeydir.
Maalesef konuştuklarınızı anlamıyorum arkadaşlar dedi Harry.
Ah kusura bakma dedi Naybak. Heinrich Dreiser 1897'de aspirini keşfetti. Sonrasında diasetil morfini modifiye etmekle uğraştı. Çok şeye gerek yok. Birkaç molekülün yerini değiştirince bir bakıyorsun insan vücudundaki diğer reseptörlere tutunuveriyor. Dreiser 11 gün sonra yeni bir ilaç keşfetti. Keşfettiği şey ta 1913'e kadar öksürük ilacı olarak satıldı.
Keşfettiği şeyin ismi neydi?
Cesur bir kadını çağrıştıracak esprili bir isim seçti.
Heroin dedi Harry.
Doğru.
Harry Prahn'a dönerek peki ya üstünü kaplayan madde diye sordu.
Kambur sert bir sesle kaplama maddesi dedi.
Ona ne olmuş ki?
Harry'e dönük dursa da gözleri başka yere duvara çevriliydi. Harry kaçış yolu arayan bir hayvan gibi diye düşündü. Veya dosdoğru gözlerinin içine bakan yaratığın hiyerarşik meydan okumasını kabul etmek istemeyen bir sürü hayvanı. Veya toplum içinde normalden biraz fazla çekingen olan bir insan sadece. Ama Harry'nin dikkatini çeken bir şey daha vardı, adamın eğri duruşunda.
Dedi Harry, adli tıbbın dediğine göre kemandaki kahverengi tozlar bir hapın kaplamasının ince ince kazınmasıyla elde edilmiş.
Ve bu kaplama maddesi sizin burada, radyum hastanesinde ürettiğiniz metadon haplarında kullanılan kaplama maddesinin aynısı.
Bran sert bir sesle dedi. Keman burada Norveç'te metadon haplarınıza erişimi olan biri tarafından üretiliyor olabilir mi? Stig Neybak ile Martin Pran bakıştılar.
Bugünlerde başka hastanelere de metadon hapı veriyoruz. Yani bir sürü kişi ulaşabiliyor dedi Neybak. Ama keman üst düzey kimya bilgisi gerektiren bir madde.
Dudaklarını titreterek nefes verdi.
Sen ne düşünüyorsun Pran? Norveç'teki bilimsel çevrelerde böyle bir madde keşfedilebilecek düzeyde bilim insanlarımız var mı?
Pran başını iki yana salladı.
Yani peki tesadüfen keşfedilmiş olabilir mi diye sordu.
Pran omuz silkti.
Brahms'ın Ein Deutsches Requiem'i tesadüfen bestelemiş olması da mümkün tabii.
Odaya sessizlik çöktü. Neybak'ın bile ekleyecek sözü yok gibiydi.
Harry diyerek ayağa kalktı.
Neybak masanın ardından Harry'e elini uzatarak ''Umarım bu anlattıklarımızın biraz olsun faydası olmuştur.'' dedi.
''Tresco'ya selam söyle. Hala geceleri Hafslund Enerji'de çalışıyor. Parmağını şehrin elektrik düğmesinin üstünde tutuyordur herhalde.''
Onun gibi bir şey.
Güneşini sevmiyor mu?
Sorunları sevmiyor. Neybak hafifçe gülümsedi. Harry binadan çıkmak üzere yürürken iki kez durdu. İlkinde o gündüğüne ışıkları kapatılmış boş laboratuvarı incelemek için. İkincisinde de isim levhasında Martin Pran'ın adı yazılı olan kapının önünde. Kapının altından ışık geliyordu. Harry kapı koluna dikkatle bastırdı. Kapı kilitliydi. Kiralık arabaya biner binmez Harry'nin ilk işi cep telefonunu kontrol etmek oldu. Beate Lönn'ün aradığını gördü ama Isabelle Scoia'nden hala ses yoktu. Ullevald stadyumuna vardığında şehirden çıkmak için kötü bir zaman seçtiğini fark etti. Dünyanın en kısa çalışma saatlerine sahip ülkesinin vatandaşları evlerine gidiyordu. Harry'nin Carrie Haugen'a ulaşması 50 dakika sürdü. Sergey arabasında oturmuş direksiyonda parmaklarıyla tempo tutuyordu. Teoride iş yeri iş çıkışı trafiğinin sağında yer alıyordu. Ama akşam vardiyasında çalıştığında şehirden ayrılan araçların yol açtığı trafiğe takılırdı. Carrie Haugen'a doğru yavaş yavaş giden araçlar giderek soğuyan lavları andırıyordu. Sergey Google'da o polisi araştırmıştı. Eski haberlere tıklamıştı cinayet vakalarına. O polis Avustralya'da bir seri katili öldürmüştü. Bu Sergey'in dikkatini çekmişti. Çünkü tam da o sabah Animal Planet'ta Avustralya yapımı bir belgesel izlemişti. Belgesel baştan sona kuzey bölgesindeki krokodillerin ne kadar zeki olduğuyla avlarının alışkanlıklarını öğrenmeleriyle ilgiliydi. O çalılıklarda kamp kuran insanlar sabahları uyanınca genellikle su almak için bir nehir kolu boyunca uzanan yoldan giderlerdi. Bu yolda suda uzanmış onları izleyen krokodillere karşı güvende olurlardı. İkinci gecede kalırlarsa ertesi gün aynı şey tekrarlanırdı. Üçüncü gecede kalırlarsa o yoldan bir kez daha geçerlerdi ama bu kez krokodil görmezlerdi. Ta ki hayvan çalıların arasından fırlayıp avını suyun içine sürükleyene dek. Polis internetteki fotoğraflarında rahatsız gibiydi. Fotoğrafının çekilmesinden hoşlanmıyordu sanki, seyredilmekten de. Telefon çaldı, arayan Andrei'ydi. Lafı hiç dolandırmadan konuya girdi.
Leon otelinde kalıyor.
Güney Sibiryalı ağzıyla normalde makineli tüfek gibi sert ve kesik kesik konuşulurdu. Ama Andrei bu ağızla yumuşak ve akıcı bir şekilde konuşurdu. Adresi iki kez ağır ağır ve tane tane söyledi. Sergey adresi ezberledi. Hevesli gibi konuşmaya çalışarak güzel dedi. Oda numarasını sorarak bulurum. Odası koridorun sonunda değilse orada beklerim. Böylece odasından çıkıp da merdivenlere veya asansöre doğru yürüdüğünde sırtı bana dönük olur.
Hayır Sergey.
Hayır mı?
Otelde olmaz. Leon da bize karşı hazır olacak.
Sergey şaşkınlıkla irkildi. Hazır derken? Sergey şerit değiştirip bir kiralık arabanın arkasına geçerken Andrei o polisin iki torbacıyla temas kurarak Ataman'ı Leon Oteli'ne davet ettiğini açıkladı. Ataman Sergey'in o işi başka yerde halletmesini net bir dille emretmişti.
Nerede? Otelin önündeki sokakta onu bekle.
İyi de işi nerede halledeyim?
Sen seç dedi Andrei. Şahsen benim favorim pusudur.
Pusu mu?
Pusudan şaşma Sergey ve bir şey daha.
Evet,
O adam istemediğimiz yerlere burnunu sokmaya başladı. Yani bu iş acil bir hal alıyor.
Bu ne demek yani?
Ataman diyor ki gerektiği kadar beklemeliymişsin ama daha fazla değil. Yarındansa bugün, öbür gündense yarın, anlıyor musun?
Telefonu kapadıklarında trafik hala sıkışıktı. Sergey hayatında hiç kendini böylesine yapayalnız hissetmemişti. İş çıkışı trafiği doruk noktasındaydı. Arkadaki araç kuyruğu da ta Berger'a, neredeyse Sketsmo kavşağına kadar uzanıyordu. Bir saattir arabada oturan Harry bütün radyo kanallarını denedikten sonra sırf protesto olsun diye NRK Classical'da karar kılmıştı. 20 dakika sonra Gardner Moon sapağını gördü. Gün içinde Tort Schultz'u ondan fazla kez aramasına karşın ona ulaşamamıştı. Harry sonunda havalimanında Schultz'un iş arkadaşını bulmuştu. Adam Tord'un nerede olabileceği konusunda hiçbir fikri olmadığını ve onun uçuş yapmadığı zamanlarda genellikle evinde oturduğunu söylemişti. Harry'nin internette bulduğu adresi de doğrulamıştı. Harry doğru yerde olduğunu yol işaretinden anladığında karanlık çöküyordu. Yeni asfaltlanmış yolun iki yanında dizili ayakkabı kutusunu andıran birbirinin aynısı evlerin arasından ağır ağır geçti. Numaralarının okunabileceği kadar aydınlık evler sayesinde Tort Schultz'un evini buldu. Ev zifiri karanlıktı. Harry arabayı park etti, yukarı baktı. Karanlık gökyüzünde gümüşü bir şey, avcı kuş misali sessiz bir uçak belirdi. Çatılardan ışıklar geçti ve Harry'nin ardında gözden kaybolan uçak gürültüsünü gelinlik kuyruğu gibi peşinden çekti. Harry ön kapıya gitti. Yüzünü cam panele yaslayarak zili çaldı, bekledi. Tekrar zili çaldı, bir dakika bekledi. Sonra paneli tekmeyle kırdı. Elini içeri sokup sürgüyü buldu ve kapıyı açtı. Cam kırıklarının üstünden geçerek oturma odasına girdi. İlk dikkatini çeken şey içerisinin karanlığı oldu. Bu oda normalden fazla, hatta zifiri karanlıktı. Harry perdelerin kapalı olduğunu fark etti. Finnmark'taki askeri kampta gece yarısı güneşine karşı kullanılan türden kalın, ışık geçirmez perdelerdi bunlar. Harry'nin dikkatini çeken ikinci şey yalnız olmadığı hissiydi. Bu hisse genellikle oldukça somut algısal izlenimlerin eşlik ettiğini tecrübelerinden bildiğinden bunların ne olduğuna odaklandı ve kendi doğal tepkisini bastırdı. Nabzı hızlanmıştı ve geldiği yoldan dönme ihtiyacı duyuyordu. Kulak kabarttı. Ama tek duyabildiği bir yerlerde, muhtemelen yan odada çalışan bir saatin sesiydi. Havayı kokladı. Havada keskin, bayat bir kokunun yanı sıra başka bir şeyin belli belirsiz ama tanıdık kokusu da vardı. Harry gözlerini kapadı. Normalde onları gelmelerinden önce görebilirdi. Yıllar geçtikçe onları kovmak için çeşitli yöntemler bulmuştu. Ama şimdi sürgüyü çekmesine fırsat kalmadan başına üşüştüler. Hayaletler. Burada suç mahalli kokusu vardı. Gözlerini açınca kamaştılar. Işık oturma odası zemininden geçti. Sonra uçak sesi geldi. Bir an sonra ise oda tekrar karanlığa gömüldü. Ama Harry görmüştü ve hızlanan nabzını yavaşlatması, dışarı çıkma dürtüsünü bastırması artık mümkün değildi. Gördüğü şey kın kanatlıydı. Ziyuk, havada yüzünün önünde asılı duruyordu.
19. ayrımın sonu. Sayfa 229.